Cinéphile.
Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.
Merhaba, 95 Açık Radyo'da bir sinefile daha hoş geldiniz. Ben Melis Behlil.
Ben Yeşim Burul.
Bu hafta programımızı bir parçayla açtık. Polonya'dan bir parçayla açtık. Luk ve RB Film Orkestra'dan Kwiat Jabłoni ve Bela Komoszynska'dan geldi. Koniec Lata Chopi. Lehçe olunca ne kadarını doğru söylediğimizden emin olamıyoruz hiçbir zaman ama geçen haftanın Polonya filminden geldi.
Evet, bu hafta programımızı aslında geçen hafta vizyona giren, yani geçen haftaki vizyon filmleriyle bu hafta vizyona giren yeni filmlerin böyle bir derlemesiyle karşınıza çıkmak istiyoruz. Geçen hafta bildiğiniz gibi Açık Radyo'nun dinleyici destek projesinin yayınları vardı bütün hafta boyunca. Biz de Cuma günü o kapsamda sizlerle birlikte olmuştuk. Ama klasik formatımızın dışına çıkmış olduğumuz için geçen haftadan bahsetmek istediğimiz birkaç film kaldı. Bunlar yılın da önemli filmlerinden biri. Ki Köylüler, Chłopi de onlardan biri. Çok sık rastlanan türde de bir film değil aslında. Hani onu da söyleyerek başlamak lazım zannediyorum. Çünkü böyle live action çekilmiş sonra kare kare elde boyanmış filmlerden.
Evet, Polonya'dan klasik bir hikayeyi anlatıyor. Tanınan bir romandan uyarlama ve bu Loving Vincent ekibinin elinden çıkma. Yani onu sevdiyseniz o görselliğe yakın. Tabii ki Vincent van Gogh görselleri değil ama böyle bir tarihi Polonya hikayesini hafif masalsı bir görsellikle anlatmış. Ama hikayenin kendisi aslında gayet gerçekçi ve bir hayli yüreğe dokunan cinsten. 20.
Toplumsal yüzyıl. Gerçekçi bir köy filmi diyebilir miyiz birazcık?
Evet, yani 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı Polonya kırsalında işte genç güzel bir kız aşık olduğu bir de adam var ama ailesi kendisinden yaşlı zengin bir çiftçiyle evlenmeye zorluyor. Haliyle melodramların yolu buradan geçiyor.
Çok tanıdık hikayeler bir taraftan da.
Evet. Geçtiğimiz hafta gösterime girdi. Yeşim'in de söylediği gibi bu sene çeşitli festivallerde gezip oldukça iyi eleştiriler alan filmlerden yönetmenler D.K. Welchman ve Hugh Welchman en iyi ödüllerinde de adaydı. En iyi animasyon, daha doğrusu en iyi animasyon efektleri olarak Polonya film ödüllerinde pek çok dalda adaydı. Valladolid, Palm Springs, Tallinn gibi çeşitli festivallerde gösterildi. Geçtiğimiz senenin ilginç filmlerinden.
Evet, geçtiğimiz hafta vizyona giren bir ilginç film daha var. Bahsetmek istediğimiz bu hafta. O da The Iron Claw, Demir Pençe adıyla bizde gösterime girdi. Sean Durkin'in yönettiği bu filmde aslında gerçek bir hayat hikayesinden ziyade bir ailenin hikayesi, onu söyleyebiliriz. Başrollerinde özellikle Zac Efron, Jeremy Allen White dikkat çekiyorlar. Ama bence bütün aile üyeleri de etkileyici oyunculuklar sergiliyorlar. Ailenin hikayesi başlı başına ayrı bir şey zaten. Nasıl diyelim, dramatik bir hikaye.
Evet, The Iron Claw bir profesyonel güreş ailesini anlatıyor. Von Erichler olarak bilinen. Baba kendi annesinin adını, soyadını üstlenmiş. Böyle bir biraz da Nazi personası vari bir bu profesyonel güreş. Çünkü Amerika'da çok sert görünen ama aslında gayet de önden planlı ve hani göründüğü kadar vahşi olmayan bir şey. Ama tabii vahşi olan o aşırı yarışmacı ruh Amerika'daki ve de böyle bir var olma çabası içinde yoksul bir geçmişten gelip bir şekilde büyük bir aileyi geçindirmeye çalışma, bunun içerisinde belli ki kendi çocukluğundan bir takım travmalar var babada. Yani ben sonra girip şeyi inceledim. Gerçek ailenin hikayesini izledim. Daha doğrusu okudum Wikipedia'dan şuradan buradan. Gerçek hikaye filmdekinden de daha aşırı dramatik. Yani filmde de geçiyor. Ailenin bir laneti var diye konuşuyorlar. Baba ismini değiştirdikten sonra. Zaten görüyoruz en büyük çocuk küçükken bir kaza sonucu ölmüş. Daha da fazla çocuk varmış. Daha da fazla çocuk ölmüş gerçek hayatta. Yani torunlar falan da böyle. Tabii bir kısmı evet şans olabilir. Ama bu kardeşlerin bir kısmı da intihar ediyor ve doğrudan babadan gelen bir hikaye. Bu kadar spoiler değil tabii, zaten fragmanda bir sürü cenaze var. Biz onu bir cenaze sandık Yeşim'de gördüğümüzde fragmanı. Orada bir sürü cenaze var üst üste. Hakikaten çok tuhaf bir hikaye. Bir yandan işte o dünyaya 80'li yıllar Amerika'sına iyi bir bakış atıyor. Oyunculuklar iyi ama bana yine böyle biraz fazla ödül avcısı hissi vermedi değil. Hani Zac Efron'u bu sefer daha ciddi bir yerde konumlandıralım. Zaten seviyorlar, belki aday olur hissiyle.
Sanki bir de The Wrestler acaba etkisi olabilir mi?
Evet, evet.
Vardı zannediyorum ilk filmin pazarlaması başladığında.
Evet. Yani yine işte dönem filmi, gerçek hikaye, iyi oyunculuklar falan. Biraz uzuyor bence 2 saat 12 dakikada. Ama hani böyle biyografi sevenlere, işte böyle bir gerçek hikaye izlemek isteyenlere geçen hafta gösterime girdi. Hala gösterimde Demir Pençe.
Evet, bana film genelinde aslında... Bir taraftan bir spor filmi, hani show tarafı, performans tarafı daha ön planda olan aslında bir spor filmi gibi bakılabilir. Ama bir taraftan da bence böyle bir aile yapısını inceleyen de, aile olma, aile nedir, aile ilişkileri üzerine de bir film olduğunu düşünüyorum. Bir de yani bir aile içerisinde neler yapılmaması gerektiğine dair de bir örnek olarak izlenebilecek bir film diyebiliriz.
Bazı sahneler bayağı ders niteliğinde hani. Çocuklarınıza bunu yapmayın tadında. Çocuklarınızı mesela hani en sevdiğiniz sıralamasına rating verir gibi koymayın. Bunların başında yer alıyor sanırım.
Evet, yani hatırladıkça böyle bir şey oluyorum. Tüylerim diken diken oluyor bazı sahnelerle ilgili olarak. Evet, bunlar geçen haftadan vizyonumuzda hala devam eden filmler. Bu hafta da... Birkaç film var yine bahsetmek istediğimiz.
Evet, bu hafta sayı olarak çok ama yine biraz zayıf kalan bir vizyon var karşımızda. Arasında belki en iddialısı, en ilgi çekebilecek olanı yeni Ghostbusters, yeni Hayalet Avcıları geldi. Ve bu seferki eski Hayalet Avcıları'na en yakın olanı. Bir önceki filmde böyle bir reboot'a gidilmişti. Arada kadınların oynadığı o Kate McKinnon'lı bence gayet de eğlenceli olan Ghostbusters'ın bahsi bile geçmiyor artık. Ama bir önceki filmde böyle Amerika'nın orta batısında bir aileye dönmüştük. O da orijinal hikayedeki Spengler'ın kızı ve torunlarıydı aslında. O filmden böyle bir hayattaki görevlerinin hayalet avlamak olduğunu keşfediyorlar ve New York'a taşınıyorlar. İlk filmden bildiğimiz o itfaiye binasına yerleşiyorlar. Ve de tabii ki yine hayaletler hayaletler. Ve bu sefer eski kadroda geliyor. Yeni kadrodan McKenna Grace başta olmak üzere Paul Rudd, Carrie Coon ve Finn Wolfhard var. Bu hikayeye eklenen bayağı hoş bir performansla Kumail Nanjiani var. Bir de tabii orijinal ekip olduğu gibi Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson ve Annie Potts bayağı büyük bir kısmında varlar filmin. O yüzden hani o eski Hayalet Avcıları tadını özleyenler için aslında bu haftanın iyi bir seçeneği.
Evet, yani böyle fantastik.
Şey de söyleyelim. Gil Keenan yönetmiş ama Jason Reitman'la beraber senaryoyu yazıyorlar. Bir önceki filmi Jason Reitman çekmişti. Zaten onun babası Ivan Reitman orijinal filmleri yaratmıştı. Bütün bu filmlerde de onun da dahli vardı. Bunun da projeyi önce bir dinlemiş, sonra ömrü yetmedi. 2 sene önce hayatını kaybetti. Film de ona adanmış zaten.
Bu hafta bir de Oscar'lardan değil ama Altın Ahu Dudulardan bir film var aynı zamanda bizde vizyona giren. Belki de böyle söylemek de yeterli olabilir tanıtmak adına. Altın Ahu Dudular, Razzies, her sene bildiğiniz gibi Oscar'lardan bir gün önce yılın en kötü filmlerine ve performanslarına verilen ödüller. Bu sene orada böyle ciddi sayıda adaylık alan filmlerden biri bu hafta itibariyle bizim sinema salonlarımızda. Winnie the Pooh, Blood and Honey.
O bile değil bu arada. Onun devam filmi bu. Yani,
öyle mi?
Evet. Geçen sene daha yeni Razzie'lerini aldı ve yenisi geldi film. Dediğin gibi hani IMDb reytingi galiba 2.9 falan orijinal filmin. Eleştirmenler tarafından yerden yere vuruldu. Ama o kadar iyi gişe yaptı ki hani zaten çok düşük bütçeli, bağımsız bir korku filmi. O yüzden hemen ikincisini de onayladılar. Hemen ikincisi geldi. Ve bildiğimiz o Winnie the Pooh'un nasıl bir canavara çevrilmiş, dönmüş olduğunu görüyoruz. Christopher tarafından terk edildiğinde, Christopher üniversiteye gittiğinde bu sefer de bütün kasabayı öldürmeye karar veriyor. Tek başına da değil, bütün ekiple beraber. Geçen filmde Piglet de vardı. Bu sefer Tigger'ın da şeyi geçmiş, copyright limitleri dolmuş. O yüzden bu filmde karakter olarak Tigger de var.
O yüzden böyle yani tamamen buna şey diyorlarmış, Twisted Childhood Universe. Yani nasıl diyebiliriz, nasıl çevirebiliriz bunu? Bu Marvel evreni, işte DC evreni diye bahsettiğimiz şeyden bu sefer bayağı çarpıtılmış çocukluk evreni.
Evet, yani bildiğiniz Winnie the Pooh değil.
Kesinlikle değil.
Evet, yani bir tane Avustralya'dan korku filmi var. Surrogate, Sahipsiz adında. Yerli filmlerde ilginç bir fenomen var. Çok popüler bir gençlik romanı, Güneşi Söndürmem Gerek. Yani popülermiş, biz de bu vesileyle öğrenmiş olduk. Emre Gül'ün yazdığı, onun uyarlaması var. Hande Türkel yönetmiş. Cin filmleri var, 2 tane birden. Cin Günü ve Mirat İblis'in Laneti. Almanya'dan yeni Lassie filmi var. Lassie, biz küçükken Amerikalıydı diye hatırlıyorum. Dizisi vardı. Çok severdik. Köpek, koli her yere yetişirdi. O hala aynı şekilde devam ediyor. Bir de bana ilginç gelen bir Endonezya animasyonu var bu hafta. Ricky Rhino, Kahraman Kanatlar adında. Devammış zaten, Ricky Rhino'nun devamıymış. Gergedan Ricky ve ördek arkadaşı Benny ormanda yaşıyorlar ve bültende Türkçesinde şey diyor: topraklarını gerçekleşecek olan bir felaketten koruyacak olan sihirli bir tohumu aramak için macera dolu bir yolculuğa çıkarlar. Fragmana baktığımızda görüyoruz ki bu felaket bir tsunami. Ve hani işte neredeyse 20 yıl oldu değil mi? Büyük o Hint Okyanusu tsunamisi ve Endonezya'yı mahvetti. Hani en çok orada kayıp verildi. Orada zaten deprem oldu. Endonezya'nın 20 yıl sonra bu travmayla çocuk animasyon filmleriyle bir ilişki kuruyor olması çok ilginç geldi bana.
Tabii öbür tarafta da çevre felaketleri riskinin azalmayıp tam tersine arttığını da düşünecek olursak bu süre zarfında belki daha çocuklardan başlayarak bir bilinçlendirme, bir devlet politikası da keşke olsa Endonezya'da bu konuda diye insan düşünüyor.
Evet.
Darısı başımızda.
Biz de mesela çocuklara yönelik depremde ne yapmamıza dair herhangi bir şey yok. Filmdir, bir şeydir. Hatta hani bizde hakikaten deprem üzerine hikayeler, bunu 99'dan sonra da düşünmüştük, ara ara konuşuruz. Küçük kıyamet var tabii. Ama onun dışında yani bu kadar büyük bir şey ve bu kadar Türkiye'de yaşayan herkesin hayatını etkileyen bir şey, bu kadar konuşmuyor ve üstüne hikaye anlatmıyor olmamız da ayrı bir travma göstergesi bence.
Ya da aslında travmalarla başa çıkma şeklimizin de ne kadar yetersiz, yani o başımızı kuma gömme.
Bayağı inkar halindeydi.
İnkar halinde olmamızın aslında esas sorun olduğu. Yani esas sorun deprem değil, esas sorun deprem olayına yaklaşım biçimimiz diyebiliriz herhalde.
Evet, bir tek geçen sene böyle daha depremden hemen sonra gidip oralarda bir kurmaca film çekmeyi denemişlerdi. O da epey bir tepki almıştı bölgeden. Tabii onun da hani yapılacaksa da onun da usturuplu yapılması gerektiğini unutmamak lazım.
Kesinlikle. O zaman şimdi bir müzik arası verelim ve bu haftanın büyük bütçeli aksiyon filmi Ghostbusters, Hayalet Avcıları'nın orijinal şarkısını Ray Parker Jr.'dan dinleyelim.
Evet, Ray Parker Jr.'dan dinledik. Ghostbusters orijinal filmin şarkısı yeni filmde de yer alıyor çeşitli referanslarla. Tabii vizyon filmleri dışında da opsiyonlarımız her zaman olduğu gibi mevcut ve Sinematek'teki Akerman programı örneğin devam ediyor. Mesela bu akşam saat 8'de Tüm Bir Gece oynayacak. Yarın 2'de Anna'nın Buluşmaları. Yarın akşam 6.30'da da Ben Sen O Şantal Akerman programından.
Pazar günü ise oyunuzu verdikten sonra sonuçları bekleme stresini belki de yönetebilmek için size şeyi önerebiliriz. Saat 14'te Marina Ergorbach'ın yazıp yönettiği pek çok da ödül alan 2021 yılından çok da önemli bir film Klondike gösterilecek. Filmin ardından da Serkan Acar moderatörlüğünde yönetmen Marina Ergorbach'la bir söyleşi gerçekleşecek. Onu önerebiliyoruz. Onun sonrasında akşamüstü saat 6.30'da ise Angelopoulos'un Arıcı filmi gösterilecek. O da Marcello Mastroianni seçkisi kapsamında.
Haftaya da devam ediyor tabii gösterimler. Salı akşamı 8'de Budala Almayer var. Yine Şantal Akerman programından. Çarşamba 8'de Akasya Oteli ve 15 Ağustos daha kısa metrajlı filmler birlikte gösterilecek. Perşembe akşamı saat 8'de ise Toprak adlı sessiz film var. 1921 yapımı, canlı müzik eşliğinde Ayşe Tütüncü piyanoda, Mertcan Bilgin davul ve perküsyonda eşlik edecekler filme.
Evet, Kadıköy'den bu yakaya geçersek Pera Müzesi'nin Sonsuz Sokaklar programı devam ediyor 5 Nisan'a kadar. O da Pera Müzesi'nin tam yerinden İstanbul'a panoramik bakışın tarihi sergisine paralel olarak düzenlediği bir film programı. Fellini'nin aynı adlı filminden adını alan bir seçkim. 3 Nisan'da Sokak Köpekleri gösterilecek saat 19'da. 4 Nisan 19'da ise Oslo 31 Ağustos, bu da son dönemlerin etkileyici filmlerinden biri. Ve seçki kapanışını 5 Nisan 19'da Christian Petzold'un Transit filmiyle yapacak.
Evet, Salt'ta ise Kırık Kameralar adında bir gösterim programı var. Filistin'e dair filmler. Kırık Kameralar da zaten 5 Kırık Kamera filminden alıyor adını. Salt'ta genelde olduğu gibi hem salonda gösterim olacak, ay sonunda da toplu bir şekilde saltonline.org'da görülebiliyor olacak bu filmler. Ve bunların ilki Foragers, Toplayıcılar, önümüzdeki Perşembe saat 7'de Salt Beyoğlu'ndaki Açık Sinema'da gösterilecek. Bu 2022'den bir belgesel. Zahter ve kenger gibi yerel bitkilerin toplanmasını yasaklayan İsrail Doğa Koruma Kanunları'nın ve bunun Filistin'deki bu toplayıcılık kültüre etkileri üzerine bir film.
Evet, bu program Nisan ayı boyunca devam edecek. Biz de önümüzdeki haftalarda yeri geldikçe diğer gösterimleri sizlere duyurmaya çalışacağız. Ama saltonline.org.tr adresinden detaylı programı görebilirsiniz.
Evet, bir de Mubi'nin Nisan ayı seçkisi açıklandı. Mubi zaten bu cins filmler için şu anda platform olarak en net alternatif, hatta tek alternatif Türkiye'de erişilebilenler arasında. Bu ay seçkiye eklenenler arasında Christian Petzold'un son filmi, daha doğrusu bize gelen son filmi Kızıl Gökyüzü, Roter Himmel yer alıyor. Zaten geçtiğimiz aylarda sinemalarda da oynadı. Biz de o zaman epey bir konuştuk, bol bol övdük. Kaçıranlar için Mubi'de bu aydan itibaren.
Evet, Japonya'nın Oscar adayım. Filmlerin arasında son filmi Perfect Days, Mükemmel Günler de Mubi'ye geliyor Nisan'ın sonuna doğru. Ancak o filmi beklerken bir taraftan da Wenders'in unutulmaz filmlerinden biri olan Der Himmel über Berlin, Berlin üzerindeki gökyüzü de Mubi'de izleyicilerle buluşacak.
Wenders'e birazdan tekrar döneceğiz. Wenders'i seyretmek isteyebilirsiniz önümüzdeki günlerde bir hazırlık olarak. Ona detaylı değineceğiz. Yine Mubi'de bu ay Jacques Tati'nin Playtime filmi de gösterilecek. Filmler arasında bizim de çok sevdiğimiz bir Tati'nin son filmi, yanlış hatırlamıyorsam 1967 yapımı, Mubi seçkisinde yer alıyor.
Çok bir battığı için başka bir film çekemedi ondan sonra tabii haliyle.
Evet. Evet, ve esas bu hafta konuşmak istediğimiz İstanbul Film Festivali programına gelelim. 43. festival programı geçtiğimiz günlerde duyuruldu. 17-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek İstanbul Film Festivali. Bu sene de Ne Kolay'ın sponsorluğunda ilk defa birkaç yıldır bir ana sponsor var. Bu da çok sevindirici bir haber.
Evet, çok sevindik. Bence bunun etkisini zaten bütün festival programının hem içeriğinde hem etkinlikler seçkisinde de deneyimleyeceğimizi düşünüyorum hep birlikte. 12 gün boyunca yani işte sadece film gösterimleri değil, masterclasslar, söyleşiler, özel gösterimler, etkinlikler, dolu dolu bir festival bizi bekliyor. Gerçekten biz de geçtiğimiz hafta içerisinde katıldığımız basın toplantısında detayları öğrenince oldukça heyecanlandık diyebiliriz.
Evet, bu arada biletler Lale Kart üyeleri için önümüzdeki pazartesi satışa başlıyor. Sonra 5 Nisan Cuma günü genel satışa çıkıyor. O yüzden planlamanızı bir an evvel yapıp programı belirlemenizde fayda var. Hemen bitiyor bildiğiniz gibi biletler. Klasik bölümler var, yeni bölümler var ve çok daha heyecan verici konuklar var. Hemen söyleyelim, Film Wenders de geliyor.
Evet, sonunda ve Türkiye'ye ilk kez geliyor. Hani onu da çok büyük bir mutlulukla söylüyoruz. Festivalde de 3 filmi gösterilecek. Öncelikle son filmi, ünlü Alman sanatçı Anselm Kiefer'in hayatını anlatan Anselm filmi gösterilecek. Onun yanı sıra 50. yılında restore edilen ve benim kişisel olarak en sevdiğim Wenders filmi Alice in the Cities, Alice Kentler'de yine gösterilecek. Ve son olarak da biraz önce bahsettiğimiz Mubi'de de ay sonunda gösterime girecek olan Japonya'nın Oscar adayı Perfect Days filmi. Bu üç filmi seyircilerle buluşacak ve Wim Wenders kendisi de İstanbullu sinema severlerle bir araya gelecek.
Hatta o da yetmez. Perfect Days, Mükemmel Günlerin başrol oyuncusu Koji Yakusho da festivalin konu olacak. Onun için de özel bir bölüm yapılıyor. Takeshi Miike'den 13 suikastçı, Miwa Nishikawa'dan Gökyüzünün Altında ve belki de bütün dünyaya Koji Yakusho'yu en çok tanıtan film olan Masayuki Son'un Aşka Davet Shall We Dance Off da gösterilecek filmler arasında.
Evet, Shall We Dance Off bence artık kült bir film oldu diye düşünüyorum. Hem yani orijinal haliyle hem de yeniden yapımlarıyla. Ama benim bu listedeki favorim tabii ki Miike'nin 13 Suikastçısı. İlk izlediğimde de çok çılgın bir film olduğunu düşünmüştüm. Miike'yi de ayrı seviyoruz zaten. Koji Yakusho'yu da ağırlayacak festivalimiz bu sene. Bu arada sinema onur ödüllerinde de Türkiye sinemasından usta oyuncu Meral Orhansa'ya ve ünlü sinemacı çok gönlü Engin Ayça'ya verilecek bu sene onur ödülleri. Onlara ilaveten Wim Wenders ve Koji Yakusho'da filmlerinin gösterimi öncesinde yine sinema onur ödülü takdim edilecek onlara İstanbul Film Festivali adına.
Evet, bir konuk da bültende yer almıyor, atlatma haber yapalım. Tarsem Singh daha çok reklam filmleriyle, müzik videolarıyla tanınsa da 2000'lerin başlarında yaptığı The Cell ve The Fall adlı iki filmle çok da hayranı olan Hint asıllı yönetmen. Bu sefer Hindistan'da çektiği yeni filmiyle festivalin konuğu olacak. Ayrıca bir de masterclass gerçekleştirecek. Filminin adı da Sevgili Jesse.
Evet, Tarsem Singh de beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü gerek Cell hücre filmi, gerekse Fall olsun, Düşüş. Bence çok yetenekli bir yönetmen. Çok bambaşka dünyaları tahayyül edip bunları görsel ve işitsel bir şekilde beyaz perdeye aktarma konusunda çok maharetli. Ve o fantastik dünyası da çok heyecan verici. Son filmini de çok merak ediyorum. Masterclass'ının da çok ilginç olacağına eminim.
Evet, daha önce duyurmuştuk ama tekrar hatırlatalım. Zürih Sigorta desteğiyle restore edilen Türk klasiği bu sene Hayallerim, Aşkım ve Sen 1987 yapımı 19 Nisan Cuma günü Atlas'ta gösterilecek. Ekibin de katılımıyla, tabii Atıf Bey yok, Atıf Yılmaz ama başrollerde Türkan Şoray ve Oğuz Tunç, Türkan Şoray'ın katılımıyla özel gösterim var.
Evet, bu yıl festival gösterimlerini Beyoğlu'nda yine Atlas 1948 ve Beyoğlu sinemasında gerçekleştirecek. Şişli'deki Cities, Nişantaşı AVM içerisindeki sinemanın iki salonu kullanılacak. Kadıköy'de ise Kadıköy Sineması ile Sinematek kullanılacak. Toplam 6 salonda gerçekleşecek. Yine önceki yıllardaki gibi gösterimler 11, 13, 30, 16, 19 ve 21.30 olarak planlanmış durumda.
Gece yarısı gösterimleri de geri geldi bu arada, onu da söyleyelim.
Evet. Önceki yıllardan farklı olarak ise Beyoğlu Sineması ve Sinematek'te yapılacak tüm gösterimler, yerler numarasız olacak. Onu da şimdiden duyurmuş olalım izleyicilerimize. Pazartesi günü bilet almaya başladıklarında bir sürpriz olmasın.
Evet, bu arada Beyoğlu Sineması geçen sene yoktu. Arada bir süre kapalıydı. O yüzden onun tekrar festivale katılmış olması da çok mutluluk verici. Ve yine belgeseller ağırlıklı orada olacak. Ben vaktimin çoğunu sanki Beyoğlu Sineması'nın salonunda geçireceğim gibi bir hisse kapılıyorum programa bakınca.
Evet, programa bakınca program çok dolu dolu. Yarışma filmleri açıklandı tabii bu arada. Onlara da geçelim. Yarışma filmlerinden de ilk filmler var, Türk dünya premierini yapan filmler var, ulusal yarışmada özellikle. Onları da ilk kez burada izleme şansına kavuşacağız.
Evet, iki ana yarışması, ulusal ve uluslararası İstanbul Film Festivali'nin var. İkisinde de ilginç filmler olacak gibi görünüyor. Ulusal yarışmada Cemil Ağacıkoğlu'nun Son Hasatı, Baran Gündüzalp'in Rosinantesi, Aslıhan Ünaldın'ın Suyun Üstüsü, Ozan Yoleri'nin Başlangıçlar, Sinan Kesova'dan Büyük Kuşatma, Mete Gümürhan'dan Beraber, Kıvanç Sezer'den 8x8, Nehir Tuna'dan Yurt, Vuslat Saracoğlu'dan Bildiğin Gibi Değil ve Selman Nacar'dan Tereddüt Çizgisi.
Evet, Ulusal Belgesel Yarışması'nda ise bu sene Aybüke Avcı'dan Domates Biber Depresyon, Mümin Barış'tan Bir Parça Memleket, Berke Baş'tan Dar Geçit, Nefin Dinç'ten Şarap Rengi Deniz, Can Eskinazi'den Bir İsim ve Bir Yer, Ömer Gümüşer'den Ege Güneşim, Eylem Kaftan'dan Bir Gün 365 Saat, İpek Kent ve Efe Tezdoğan'dan Eklips, Didem Pekün'den Bazen Hep Birlikte ve Ethem Özgüven'den Karanlık Zamanlarda Şarkı Söylemek filmleri var.
Uluslararası yarışmadaysa Muhammed Ben Atya'dan Dağların Ardı, Olma Schnabel'dan Pet Shop Days, Pam Ngoc-Lan'dan Kuli Asla Ağlamaz, Kiros Papavasilyu'dan Embryo Larva Kelebek, Aslı Özge'den Faruk, ki Aslı Özge ulusal yarışmada da jüri başkanı, Anna Buryaçkova'dan Sonsuza Dek, Manuel Martin'den Andrea'yı Sevmek, Elias Belkedar'dan Cezayir Kralı, Baloji'den Kehanet ve Ena Sendiyareviç'ten Tatlı Rüyalar.
Evet, geçtiğimiz yıl Antalya Film Festivali'nin de iptal olması sebebiyle bu yılki ulusal yarışmaya kayan filmler oldu. Biraz bu domino efekti var ulusal yarışmalarda malum. Öyle bir zincirde bir şey bozulduğu zaman o bir domino efektiyle hepsi birbirine etkiledi.
Ben buraya bakarken çok kafam karışıyor mesela. Bu daha önceden değil miydi? Bu öbür tarafta değil miydi? Hani hangisi nerede bir kısmı oynadı? Çünkü çeşitli uluslararası festivallerde oynayanlar var. Ulusal festivallerde oynayanlar var. Antalya sonrası dediğin gibi benim kafam en azından karıştı. Diğer bölümlerde tabii Ne Kolay Galaları, Dünya Festivallerinden Genç Ustalar, Belgesel Kuşağı, Mayıllı Bölge, Antidepresan, Neredesin Aşkım, Çiçek İstemez gibi çeşitli bölümler var. Bu sene Macaristan filmlerine özel bir bölüm ayrıldı. Çünkü Macaristan-Türkiye ilişkilerinin bir yıl dönümü sanırım, 100. yıl diyeceğim. Bir de ara ara olup her sene olmayan müzik belgeselleri Musiki Şinas tekrar var bu sene.
Ya o evet her sene böyle benim gözümün aradığı bir bölüm, onu itiraf edeceğim. Müzik belgesellerine karşı başka çeşit bir zaafım var. Ve bu sene çok sevdiğim bir belgeselin restore edilmiş kopyası burada gösterilecek. Jonathan Demme'nin Talking Heads konser belgeseli Stop Making Sense. Onu heyecanla bekliyorum mesela. Onun dışında bu bölümde Ruichi Sakamoto'yu yakın zamanda kaybettik. Onun Opus belgeseli gösterilecek. Yunanistan'dan bir belgesel var. Dimitris Kilas After Pop. İtalya'dan Margherita Vicario'nun Gloria'sı. Ve Fransa'dan Anne Fontaine'in Bolero'sunu izleyeceğiz bu bağlamda.
Evet, zaten Stop Making Sense'den de parçalarla bitireceğiz programımızı. Ama ona geçmeden önce geçen haftadan bir haber takibi yapmak istiyoruz. Geçtiğimiz hafta bu Oscar'larda Jonathan Glazer'ın konuşması üzerine gelen tepkileri ve o tepkilere gelen tepkileri biraz ele almıştık. Sinemada Holocaust'un temsili deyince ilk akla gelen isim olan Steven Spielberg de sonunda bir beyanatta bulunmuş. Zaten şeyi imzalamamıştı. Glazer karşıtı açıklamayı imzalamamıştı. Ve hani aynı anda farklı düşünceleri barındırabileceğimizi gösteren bir şekilde hem antisemitizme karşı olmak hem de Gaza'da yapılanlara karşı olmak mümkündür demiş gayet aklı başında bir şekilde. Hani onu da eleştirenler var, yeterince güçlü değil diye, ama yani Steven Spielberg'ün böyle bir şey demesi bile bence çok anlamlı.
Geçen hafta program saatimizde bahsettiğimiz Tony Kushner'ın Jonathan Glazer'ın konuşmasına destek çıkmasından bahsetmiştik ki Kushner aynı zamanda Steven Spielberg'in kendi aile hikayesini anlatan Fablemanlar filminin de senaryosunu kaleme almıştı. Dolayısıyla Spielberg'in de çok yakın çalışma arkadaşı dediğim gibi. Ve bu konuşmayı yaptığı yer de bence önemli Spielberg'in. Ondan da bahsetmek istiyorum. Shoah Vakfı'nın 30. kuruluş yılı etkinliğinde bu konuşmayı yapıyor. Bence bu da ayrıca önemli.
Evet, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde soykırım çalışmaları için kurulmuş olan ve Spielberg'in de başından beri desteklediği enstitüde orada müthiş de bir arşivleri var. Bu tanıklıkları biriktiren, kurulduğundan beri hayatta kalanlarla yapılmış bütün röportajları barındıran oranın yıl dönümünde yapmış. Evet, dediğin gibi yeri de önemli.
O açıdan. Öbür tarafta tabii hani birazcık daha gündeme bağlayacak olursak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin sonunda aslında bir ateşkes kararının kabul edilmesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk kez veto etmemesinin de aynı tarihlere denk gelmesi de bence biraz manidar. Ama yine de sinema dünyasının Filistin'de olup bitenlerle ilgili bu sözlerini de not etmek istedik bu hafta sizler için.
Evet, programımızın da sonuna geldik ve de demin dediğimiz gibi Stop Making Sense'den, Talking Heads'den parçalarla veda etmek istiyoruz size. Teknik Masa'daki arkadaşlarımıza ve bu haftaki destekçilerimize çok teşekkür ediyoruz.
Hem bu haftaki destekçilerimize hem de yıl boyunca Açık Radyo'yu destekleyen, geçtiğimiz hafta boyunca telefonlarıyla, online sistemden girişleriyle Açık Radyo'yu destekleriyle kuşatan tüm dinleyicilerimize, tüm destekçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Hala destekçi olabilirsiniz. Açık Radyo'nun web sitesine girmeniz yeterli. Oradan sizi sistem yönlendiriyor zaten. Evet,
bütün destekçilere ve sinefil destekçilerine özellikle, çünkü yine programımız destek programının bir noktasında artık destekçi alamayacak kadar çok destekçiye kavuşmuş oldu. Çok çok teşekkür ediyoruz.
Evet, çok teşekkürler ve kapanışı da Talking Heads'le yapıyoruz. Devamını İstanbul Film Festivali döneminde birlikte izleme dileğiyle herkese iyi hafta sonları.
İyi seyirler.